Ayrım 5.
Sayfa No. 56. Bu çifte amaca nasıl ulaşacağını bilemiyordu, plan da yapamıyordu. Derken Temmuz'un 8'inde ansızın duygularına yenik düştü. Mr. Browning'in üzerine atılıp onu vahşice ısırdı. Sonunda dişleri Mr. Browning'in pantolonunun kumaşında kenetlenmişti işte. Ama içerideki bacak demir gibi sertti. Buna oranla Mr. Kenyon'un bacağı tereyağı sayılırdı. Mr. Browning onu elinin tersiyle şöyle bir itip konuşmaya devam etti. Ne o ne de Miss Barrett saldırısını dikkate değer bulmamışlardı. İyice afallayan, şaşkınlaşan, iyice süngüsü düşen Flash, hırs ve hayal kırıklığından soluk soluğa gerisin geriye yastıklarının üzerine çöktü. Ama Miss Barrett'ı hafife almıştı. Miss Barrett, Mr. Browning gittiğinde onu yanına çağırdı ve şimdiye kadar aldığı en kötü cezayı verdi. Önce kulağına bir şaplak indirdi. Bu bir şey değildi. Garip şey, şaplak hoşuna da gitti. Bir tane daha alsa sevinecekti. Ama Miss Barrett bir de o ciddi, kesin ses tonuyla onu bir daha hiç sevmeyeceğini söyledi. Bu ok ta kalbine saplandı. Bütün bu yıllar boyunca birlikte yaşamışlardı. Her şeyi paylaşmışlardı. Şimdi ise tek bir yanlış yaptı diye artık onu sevmeyecekti, ha? Sonra onu terslemesi tam olsun diye Miss Barrett, Mr. Browning'in getirdiği çiçekleri aldı ve su dolu bir vazoya yerleştirmeye koyuldu. Düşünülüp taşınılarak, kötülük olsun diye yapılmış bir hareket bu diye geçirdi içinden Flash. Ona, önemsizliğini iyice hatırlatmak üzere planlanmış bir hareket. Bu gül ondan der gibiydi Miss Barrett. Bu karanfil de, kırmızı sarının yanında parlasın, sarı da kırmızının yanında. Şu yeşil yaprak da şurada dursun. Bir çiçeği ötekinin yanına yerleştirirken geri çekiliyor, sanki o sarı eldivenli adam önünde göz alıcı bir çiçek demeti olarak duruyormuş gibi çiçeklere bakıyordu. Ama bunu yaparken, yapraklarla çiçekleri yan yana yerleştirirken, Flash'ın ona dikilmiş sabit bakışlarını da tümüyle görmezlikten gelemiyordu. Yüzündeki o sessiz çaresizlik ifadesini yadsıyamıyordu. Pes etmekten başkası gelmedi elinden. Sonunda dedim ki, eğer uslu bir köpeksen Flash, gelip özür dileyebilirsin. Bunu der demez, odanın öbür ucundan fırlayıp geldi, her yanı tir tir titreyerek, önce bir eline sonra ötekini öptü, tokalaşalım diye patilerini havaya kaldırdı ve bana öyle yalvaran gözlerle baktı ki, sen de tıpkı benim yaptığımı yapar, onu o an bağışlardın. Mr. Browning'e konuyu aktarışı böyleydi. Tabii o da şöyle karşılık verdi. Ah zavallı Flash, onun o kıskanç bekçiliğini sevmediğimi, ona saygı duymadığımı mı sanıyorsun? Bir kere seni tanıdıktan sonra başka birini tanımaktaki isteksizliğini. Mr. Browning için yüce gönüllü olmak kolaydı ama belki Flash'ın böğrünü dağlayan en sivri diken de bu kolay yüce gönüllülüktü. Bir iki gün sonra başka bir olay, bir zamanlar onca yakın olan bu ikisinin birbirlerinden ne kadar uzaklaştıklarını, Flash'ın Miss Barrett'tan artık ne kadar az anlayış bekleyebildiğini kanıtladı. Bir akşam üzeri Mr. Browning gittikten sonra Miss Barrett kız kardeşiyle Regent's Park'a gitmeye karar verdi. Parkın kapısında arabadan inerlerken Flash'ın patisi arabanın kapısına sıkıştı. Acıklı bir sesle bağırdı ve patisini ilgi bekleyerek Miss Barrett'a doğru kaldırdı. Eskiden olsa bundan çok daha ufak şeyler için ilgi yağardı üzerine. Şimdi ise sadece Miss Barrett'ın gözlerine uzak, iğneleyici, eleştirel bir bakış geldi. Güldü Flash'a. Numara yaptığını sanıyordu. Ayağı çimene değer değmez acısını unutarak bir koşu kopardı diye yazdı. Sonra da şu alaycı yorumla sürdürdü. Flash bahtsızlıklarını hep abartır. Byron'ca okuldan da o da kurban pozu yapıyor. Oysa tamamen kendi duygularına gömülmüş bulunan Miss Barrett, Flash'ı bu konuda çok yanlış değerlendiriyordu. Patisi ezilse de bir koşu koparıp gidecekti Flash. O koşup gitmesi Miss Barrett'ın inelemesine bir cevaptı. Artık umurumda değilsin. Koşarken ona yolladığı mesaj buydu. Çiçekler acı acı kokuyordu burnuna. Çimenler patilerini yakıyordu. Toz burun deliklerini düş kırıklığıyla dolduruyordu. Gene de koştu, sıçradı, oynadı. Köpekler zincirle gezdirilmelidir. O tabela gene oradaydı. Silindir şapkaları ve coplarıyla tabelada yazılanı vurgulayan park bekçileri oradaydılar. Ama melidirler kısmı artık Flash için hiçbir şey ifade etmiyordu. Sevginin zinciri kopmuştu. İstediği yere koşup gidecekti. Keklik kovalayacaktı, dişi spanyelleri kovalayacaktı, yıldız çiçeği tarhlarının tam göbeğine dalacaktı. Rüzgarda salınan o göz alıcı kırmızı sarı gülleri kıracaktı. İsterse park bekçileri coplarını fırlatsınlar. Olsun, bağırsakları dışarıya, Miss Barrett'in ayakları dibine dökülsün. Aldırmıyordu ama tabii bunların hiçbiri olmadı. Kimse peşinden kovalamadı. Kimse onu fark etmedi. Parkın tek bekçisi bir bakıcı kızla konuşuyordu. Sonunda Flash, Miss Barrett'in yanına döndü. O da aklı başka yerlerde, boynuna zinciri geçirdi, onu eve götürdü. Bunca acıdan sonra sıradan bir köpeğin, hatta sıradan bir insanoğlunun bile ruhu incinirdi. Ama Flash'ta bütün o yumuşaklığın ve ipekseliğin yanı sıra çakmak çakmak gözler de vardı. Sadece parlak alevler halinde yükselmekle kalmayıp alçalan, için için yanan tutkular vardı. Düşmanıyla yüz yüze ve tek başına karşılaşmaya karar verdi. Bu son hesaplaşmada üçüncü bir kişi araya girmemeliydi. Sadece taraflar kapışmalıydı. Böylece 21 Temmuz Salı günü öğleden sonra gizlice merdivenlerden aşağı indi ve holde bekledi. Çok beklemesi gerekmedi. Az sonra sokaktan tanıdık ayak seslerinin rap rapını işitti. Mr. Browning içeriye buyur edildi. Yaklaşmakta olan saldırıyı belli belirsiz sezdiği ve onu en barışçı bir ruh haliyle göğüslemeye kararlı olduğu için Mr. Browning yanında bir paket pastayla gelmişti. Flash holde bekliyordu. Mr. Browning herhalde onu okşamak üzere iyi niyetli bir girişimde bulundu. Hatta belki ona bir pasta sunacak kadar ileri gitti. Bu kadarı yetmişti. Flash benzeri görülmemiş bir vahşetle düşmanının üzerine atladı. Dişleri bir kere daha Mr. Browning'in pantolonunda kenetlendi. Ama ne yazık ki o anın heyecan içinde en önemli şeyi unutmuştu, sessizlik. Havladı, yüksek sesle havlayarak Mr. Browning'in üzerine atladı. Havlama sesi ev halkını ayaklandırmaya yetecek kadar yüksekti. Wilson yıldırım gibi aşağı indi. Wilson onu iyice bir patakladı. Wilson onu tamamen etkisiz hale getirdi. Wilson utanç içindeki Flash'ı çekti, götürdü. Utancın dik alasıydı bu. Mr. Browning'e saldırmış olmak, Wilson'dan dayak yemiş olmak. Mr. Browning ona el kaldırmamıştı bile. Pastalarını aldı, tek bir sıyrık almadan hiç mi hiç etkilenmemiş olarak yoluna devam etti. Façası yerindeydi. Tek başına yukarıya yatak odasına çıktı. Flash'ı ise çekmiş götürmüşlerdi. Mutfakta papağanlarla havanların, kavanozlarla tavaların arasında 2,5 saatlik feci bir hapis geçirdikten sonra Flash, Miss Barrett'ın yanına çıkarıldı. Miss Barrett, kız kardeşi Arabella ile divanda oturuyordu. Haklılığından emin olan Flash dosdoğru onun yanına gitti ama Beriki ona bakmayı reddetti. Yüzünü Arabella'ya çevirdi. "Yaramaz Flash, gözüm görmesin seni," demekle yetindi. Wilson da oradaydı. O korkunç, aman vermez Wilson. Miss Barrett olan biteni öğrenmek üzere ona döndü. Wilson onu hak ettiği için dövdüğünü söyledi. Ona sadece eliyle vurduğunu da ekledi. Flash onun tanıklığıyla yargılandı. Saldırıya yol açacak bir durum olmamıştı. Miss Barrett'ın anladığı kadarıyla Mr. Browning'in ne kadar iyi niyetli, ne kadar cömert olduğunu söyledi. Bir hizmetçi Flash'ı kırbaçlamadan filan şöyle biraz pataklamıştı. Hak etmişti çünkü. Bu konuda söylenecek bir şey kalmıyordu artık. Dava Flash aleyhine sonuçlanmıştı. "Öylece yere, ayaklarımın dibine çöktü," diye yazdı. Kaşlarının altından bana bakıyordu. Fakat Flash ne kadar bakarsa baksın, Miss Barrett onunla göz göze gelmeyi reddediyordu. O divana, Flash ise yere uzanmıştı. Orada halının üzerinde sürgünde yatarken, Flash o fırtınalı duygu girdaplarının biriyle sarsıldı ki, bunlarda ruh ya da kayalara bindirip bin parça olur ya da yapışacak bir tutamak bulup, ağır ağır, acılar içinde doğrulur, yeniden karaya ulaşır ve sonunda yeni bir düzene göre baştan yaratılmış bir dünyayı seyretmek için yıkılmış bir evrenin tepesinde doğrulur, ayağa kalkar. Hangisi olacaktı? Yıkmak mı? Yeniden yapmak mı? İşte sorun buydu. Yaşadığı ikilemin ancak ana hatlarını izleyebiliriz burada çünkü sessizce sürüyordu Flash'ın kendiyle tartışması. Flash, düşmanını öldürmek için iki kere elinden geleni yapmıştı, ikisinde de başarısızlığa uğramıştı. Peki neden başarısızlığa uğramıştı? Bunu soruyordu kendi kendine. Çünkü Miss Barrett'ı seviyordu. O öyle en hiddetli ve suskun haliyle divana uzanmış yatarken, kaşlarının altından onu seyreden Flash, onu sonsuza kadar seveceğini anladı. Hiçbir şey öyle basit değildir. İşin içinde iş vardır. Mr. Browning'i ısırdı mı, onu da ısırmış oluyordu. Nefret, nefret değildir. Nefret aynı zamanda aşktır da. Burada Flash ızdırabın verdiği şaşkınlıkla kulaklarını titretti. Olduğu yerde rahatsız rahatsız döndü. Mr. Browning, Miss Barrett'tı. Miss Barrett, Mr. Browning'di. Sevgi nefretti, nefret sevgiydi. Gerildi, ağlar gibi bir ses çıkardı, başını yerden kaldırdı. Saat 8'i çaldı. Flash 3,5 saati aşkın bir süredir yatıyordu olduğu yerde. O ikilemden bu ikileme savrulup durarak. Miss Barrett bile o haşin, soğuk, mağrur haline rağmen kalemini elinden bıraktı. Yaramaz Flash diye yazmakla meşguldü Mr. Browning'e. İnsanlar da köpek Flash gibi şiddeti seçtiklerinde tıpkı köpeklerin katlandığı gibi bunun sonuçlarına katlanmalılar. Sana, ona o kadar iyi, sevecen davranan sana. Senden başka kim olsa en azından bir azar geçerdi ona. Gerçekten Flash'a bir ağızlık almak iyi olacak diye düşünüyordu ki başını kaldırdı, Flash'ı gördü. Flash'ın bakışlarındaki alışılmamış bir şey dikkatini çekmiş olmalıydı, durdu. Kalemi elinden bıraktı, bir zamanlar onu bir öpücükle diriltmiş, Miss Barrett de onun pen olduğunu düşünmüştü. Tavuk yemişti, kremalı sütlaç yemişti, onun hatırı için açık havadan vazgeçmişti. Onu yanına çağırdı, bağışladığını söyledi. Ama sanki öyle sıradan bir yaramazlık yapmış gibi bağışlanıvermek, sanki yerde çektiği o ızdıraptan hiçbir ders almamış gibi baştan aşağı değişmişken, hiç değişmemiş gibi yeniden divana alınıvermek olacak şey değildi. O an bitkin olduğu için boyun eğdi Flash. Ne var ki bir iki gün sonra Miss Barrett'le aralarında Flash'ın duygularının derinliğini gösteren dikkate değer bir sahne yaşandı. Mr. Browning gelmiş gitmişti. Flash, Miss Barrett'la yalnızdı. Normalde sıçrar, divanın üzerine ayaklarının dibine çıkardı. Ama o gün, her zamanki gibi oraya sıçrayıp okşanmayı beklemek yerine, Flash artık Mr. Browning'in koltuğu denen yere gitti. Genellikle o koltuktan nefret ederdi. Düşmanının oturduğu yer hala çukurdu. Ama şimdi kazandığı ahlaki zafer o kadar büyüktü ki içi öyle bir iyilik yapma duygusuyla dolup taşıyordu ki sadece koltuğa bakmakla kalmadı, bakarken birden bir cezbeye kapıldı. Onu dikkatle seyreden Miss Barrett bu olağan dışı duygu halini fark etti. Sonra Flash'ın bakışlarını masaya çevirdiğini gördü. Orada hala içinde Mr. Browning'in pastaları olan paket duruyordu. Flash, bana senin bıraktığın pastaların masanın üzerinde durduğunu hatırlattı. Durmuş pastalardı bunlar, bayat pastalar. Hiçbir iştah açıcılığı olmayan pastalar. Flash'ın demek istediği açıktı. Tazeyken bir düşman tarafından sunuldukları için pastaları yemeyi reddetmişti. Şimdi ise bayatladıkları için yiyecekti, çünkü aşka dönüşen bir nefretin simgesiydiler. Evet, onları şimdi yiyeceğim demek istiyordu. Bunun üzerine Miss Barrett yerinden kalktı ve pastaları eline aldı. Onları Flash'a verirken bir yandan da öğüt veriyordu. İşte böyle, ona bu pastaları getirenin sen olduğunu, eski yaramazlıklarından utanması gerektiğini, seni sevmeyi ve gelecekte ısırmamayı aklına yerleştirmesini söyledim ve senin ona karşı olan cömertliğinden yararlanmasına izin verdim. O tadı kötü, küflenmişlerdi, üzerlerine sinekler pislemiş, eskimişlerdi. Gevremiş hamur işlerini mideye indirirken Flash kendi dilinde ciddi ciddi onun söylediklerini tekrarladı. Mr. Browning'i sevmeye ve gelecekte ısırmamaya yemin etti. Bunun ödülünü de hemen o an aldı. Hem de bayat pastalarla, tavuk kanatlarıyla, yeniden onun olan okşayışlarla ya da yeniden divanda Miss Barrett'ın ayakları dibinde oturmasına izin verilmesiyle değil. Tinsel bir ödüldü bu. Gene de gariptir, etkileri fizikseldi. Nefret şunca aydır paslanan, aşınan, altındaki bütün doğal yaşamı öldüren bir demir parmaklık gibi ruhunun üzerine kaynamıştı. Şimdi keskin bıçaklar marifetiyle Acılı bir ameliyat sonucu demir sökülüp atılmıştı. Artık kan yeniden dolaşıyordu damarlarında. Sinirler canlandı, duydu. Et şişti, kabardı. Doğa ilkbaharda olduğu gibi coşup taştı. Flash kuşların yeniden şakıdığını duydu. Dallarda yaprakların sürdüğünü hissetti. Divanda Miss Barrett'ın ayakları dibinde yatarken damarlarından bir zafer ve haz çağıltısı geçti. Artık onların yanındaydı, karşısında değil. Onların umutları, dilekleri, arzuları onunkilere eşti. Flash artık Mr. Browning'le duygu birliği içinde havlayabilirdi. Her günü salı olan bir hafta gerek bana diye bağırıyordu Mr. Browning. Bir ay, bir yıl, bir ömür. Bana da diye yankıladı Flash. Bir ay gerek, bir yıl, bir ömür. İkiniz de ne istiyorsanız ben de aynısını istiyorum. Üçümüz davaların bu en görkemlisinde suç ortağıyız. Birbirimize, birbirimize anlayışımızla bağlandık. Birbirimize nefretle bağlandık. Kara ve baskıcı bir zorbalığa baş kaldırmak üzere bağlandık. Birbirimize aşkla bağlandık. Kısacası, Flash'ın bütün ümitleri belli belirsiz algılanan ama gene de varlığı apaçık olan bir zafere, hepsinin ortak zaferi olan bir zafere bağlanmıştı ki, birden en ufak bir uyarı gelmeksizin, uygarlığın, güvenliğin, dostluğun tam göbeğinde, Miss Barrett ve kız kardeşiyle Vere sokağında bir dükkandaydılar, günlerden 1 Eylül salı sabahıydı, tepetaklak karanlığa yuvarlanıverdi, zindan kapakları kapandı üzerine, çalınmıştı. 4. Whitechapel. Bu sabah Arabel ve ben o da yanımızda diye yazdı Miss Barrett. Faytonla Vere sokağına indik. Görülecek ufak bir işimiz vardı. O da her zamanki gibi arkamızdan bir dükkana girdi, çıktı. Ben Fayton'un basamaklarını çıkarken ayaklarımın dibindeydi. Döndüm. Flash dedim. Arabel de Flash'a bakındı. Flash yoktu. O anda tekerleklerin altından çekip almışlardı, anlıyor musun? Mr. Browning çok iyi anlıyordu. Miss Barrett zinciri takmayı unutmuş, bu yüzden de Flash çalınmıştı. 1846 yılında Wimpole Sokağı ve civarının kanunu buydu. Doğru, hiçbir şey Wimpole Sokağı'nın görünürdeki sarsılmazlığı ve güvenliliği ile boy ölçüşemezdi. Yatağa bağlı bir hastanın yürüyüşü ya da bir tekerlekli sandalyenin sarsıla sarsıla geçişi sırasında gözü okşayan 4 katlı evlerden, yekpare camlı pencerelerden ve maun kapılardan başka şey görünmezdi. Çifte at koşulmuş bir fayton dahi bir öğleden sonra gezintisi sırasında, hele arabacı da dikkatliyse, edep, erkan ve saygınlık sınırlarını aşmayabilirdi. Ama yatağa bağımlı hasta değilseniz, çifte at koşulmuş arabanız yoksa, hareket etmeyi seven, gücü kuvveti yerinde biriyseniz ki çoğunluk böyleydi, hele yürümekten de hoşlanıyorsanız, o zaman Wimpole Sokağı'ndan bir kuş uçuşu mesafede, Wimpole Sokağı'nın sarsılmazlığına gölge düşürecek ne manzaralar seyreder, ne konuşmalar duyardınız, ne kokular gelirdi burnunuza. Canı Londra'da yürüyüşe çıkmayı çektiğinde Mr. Thomas Beamis'in edindiği izlenim buydu işte. Şaşırıyordu, hatta şoka uğruyordu. Westminster'da görkemli yapılar göklere yükseliyordu. Oysa hemen onların arkasında insanların inek sürüleri üzerinde kendileri sürüler halinde yaşadıkları yarı yıkık ağıllar vardı. 7 ayaklık yerde 2 kişi. Mr. Beamis insanlara gördüklerini anlatmak zorunda hissediyordu kendini, ama 2 ya da 3 ailenin paylaştıkları inek ağılları üzerindeki bir odayı inek ağılının havalandırması olmadığını, ineklerin o ağılda sağıldıklarını, kesildiklerini ve yenildiklerini kibar bir dille nasıl anlatabilirdi ki insan? Mr. Beamis deneyince gördü ki bu İngiliz dilinin her türlü imkanını zorlayan bir iştir. Ama gene de Londra'nın en aristokrat mahallelerini gezmekle geçirdiği bir öğleden sonra boyunca gördüklerini anlatmak gereğini duydu. Tifüs tehlikesi hayli büyüktü. Zenginler ne gibi tehlikelerle koyun koyuna yaşadıklarını bilmiyorlardı. Westminster'da, Paddington'da, Marylebone'da gördüklerini görünce artık susamazdı. Mesela eskiden büyük bir soyluya ait olan bir malikane vardı. Mermer şömine üstü rafı kalıntıları hala duruyordu. Oda duvarları kaplama, trabzanlar oymalıydı ama yer döşemesi çürümüştü. Duvarlardan pislik sızıyordu. Eskinin şölen salonlarına yarı çıplak bir erkek ve kadın güruhu yerleşmişti. İlerledi. Şurada girişimci bir müteahhit eski bir malikaneyi yıkmıştı. Onun yerine kondu usulü oda oda kiraya verilen bir yapı dikmişti. Tavandan yağmur damlıyor, duvarlardan rüzgar üfürüyordu. Parlak yeşil bir akarsuya maşrapasını daldıran bir çocuk gördü. Bu sudan içip içmediklerini sordu. Evet, hem de yıkanıyorlardı. Çünkü ev sahibi suyun açılmasına haftada ancak iki kere izin veriyordu. Bu sahnelere Londra'nın en vakur, en uygar mahallelerinde rastlanabileceği için durum daha da vahimdi. En aristokratik idari bölgeler bundan nasibini alıyordu. Miss Barrett'ın yatak odasının arkasına düşen yerde mesela Londra'nın en batak mahallelerinden biri vardı. Öylesine bir saygıdeğerlikle koyun koyuna böylesine bir sefalet. Ama tabii çoktan yoksullara terk edilmiş, artık el sürülmeyen kimi mahallelerde vardı. Whitechapel'da ya da Tottenham Court Road'un aşağısındaki üçgen arazi parçası üzerinde yoksulluk, günah ve sefalet yüzyıllardır hiç kimse karışmaksızın gelişmiş, gövermiş ve yayılmıştı. St. Giles'da eski binaların oluşturduğu yoğun bir doku, hani ise bir ceza kolonisi, kendi içinde bir hırsızlar metropolüydü. Tam yerinde bir isim de uydurulmuştu. Yoksulların böyle toplaştıkları yerlere kargalık deniyordu. Çünkü kargaların ağaç tepelerine tüneyip oraları kapkara etmeleri gibi buralarda da insanoğulları birbirlerinin üzerine üşüşüyordu. Yalnız buradaki binalar ağaç değildi, çoktandır bina bile değillerdi. Pislikle dolup taşan arayolların birbirinden ayırdığı tuğla hücrelerdi bunlar. Arayollar gün boyu yarı çıplak insanlarla dolup taşardı. Gün boyu West End'de icrayı sanat etmiş hırsız, dilenci, fahişeler gece olunca oluk oluk buraya dönerlerdi. Polis bir şey yapamıyordu. Yaya bir gezginin elinden buradan acele acele geçip gitmekten başka bir şey gelmezdi. Ya da olsa olsa Mr. Bemis'in yaptığı gibi gözlemler, kaçamak ifadeler, hüsnü tabirlerle dolu ipuçları vermek, işlerin pek de yolunda gitmediğini sezdirmek mümkündü. Kolera baş gösterecekti. Baş gösterdi mi de ileride olacaklar konusunda az buz ipucu olmayacaktı bu. Ama 1846 yazında ortada daha ipucu falan yoktu. Wimpole sokağı ve civarında oturanlar için en güvenli davranış o saygın bölgeden hiç çıkmamak ve köpeklerini zincire bağlı olarak gezdirmekti. Eğer Miss Barrett'ın yaptığı gibi bunu unuturlarsa Miss Barrett gibi cezasını da çekerlerdi. Wimpole sokağının St. Giles'da burun buruna yaşayabilmesinin koşulları herkesçe bilinirdi. St. Giles çalabildiğini çalardı. Wimpole Street'te ne ödemesi gerekiyorsa öderdi. Bu yüzden Arabel hemen en çok 10 pound karşılığı onu geri almamdan daha kesin bir şey olamayacağını söyleyerek beni avutmaya koyuldu. 10 pound'un Mr. Taylor'ın bir Cocker Spaniel için isteyeceği ortalama fiyat olacağı düşünülüyordu. Mr. Taylor çetebaşıydı. Wimpole sokağında bir hanım köpeğini kaybeder kaybetmez Mr. Taylor'a giderdi. O fiyatını söyler, fiyat ödenirdi. Ödenmedi mi birkaç gün sonra içinde köpeğin kafası ve patileri bulunan kahverengi bir kese kağıdı yollanırdı Wimpole sokağına. En azından o civarda Mr. Taylor'la pazarlık etmeye kalkışmış bir hanımın başına gelen buydu. Ama tabii Miss Barrett parayı ödeyecekti. Bu yüzden eve varır varmaz kardeşi Henry'e söyledi. Henry de o gün öğleden sonra Mr. Taylor'ı görmeye gitti. Onu duvarlarında resimler olan bir odada puro içerken buldu. Mr. Taylor'ın Wimpole sokağının köpeklerinden yılda 2-3 bin poundluk gelir elde ettiği söyleniyordu. Mr. Taylor cemiyetiyle konuşacağına ve köpeğin ertesi gün iade edileceğine söz verdi. Olay sıkıcıydı sıkıcı olmasına. Hele Miss Barrett'ın parasının her bir kuruşuna ihtiyacı olduğu bir dönemde ama 1846 yılında köpeğinizin zincirini takmayı unutmanın kaçınılmaz sonucu buydu. Oysa Flash açısından durum çok farklıydı. Flash, bizim onu sağ salim geri alabileceğimizi bilmiyor diye düşündü Miss Barrett. Flash, insan toplumunun ilkelerini hiçbir zaman tam olarak kavrayamamıştı. Bu gece durmadan ağlayacak. inleyecek. Bundan kesinlikle eminim diye yazdı Miss Barrett, Mr. Browning'e 1 Eylül Salı günü akşam üzeri. Ne var ki Miss Barrett, Mr. Browning'e yaza dursun, Flash hayatının en korkunç saatlerini geçiriyordu. Feleği şaşmıştı.